Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvan.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Xiaomi cephesinden. Şimdi akıllı telefon dünyasında donanım olarak yeni dönemin en popüler konularından birisi ekrandan parmak izi okuma konsepti ve bunu yapabilen markalar var. Hali hazırda zaten satılan ürünler de var ülkemiz ve dünyanın pek çok farklı bölgesinde.
Hatta Apple gibi yapamayanlar var. Yakında demoda bir özellik olacak. Yani standart olacak Android dünyasında.
Apple'ın herhalde gireceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bazı raporlar aynı zamanda hem Face ID hem de ekrana parmak izi okuma konusunda bazı çalışmalar olduğunu söylüyor.
Bence bir an evvel çalışsınlar.
Yani Apple tarafının ne yaptığını kimse bilmiyor ama son dönemdeki satışlarda kötü gidiş. Onların da bir şey, takım şeyleri değiştirmesi gerektiğini zaten önümüze getiriyor. Ekrandan parmak izi konusunda aslında en büyük yatırım Çinliler yaptılar. BBK grubunun öncüsüdür. İşte önce Vivo ile başladım. Bazı başka modellere de geldi. İşte Oppo'da da gördük. Daha sonra şu an bu işin içerisine
sadece
girdi.
Sadece o grubun 25'ten fazla lisansı var deniyor değil mi? Patenti
sadece
var deniyor.
Sadece Vivo'nun 100 küsürden patenti var. Toplamda OnePlus ve Oppo tarafında da ayrıca Ar-Ge çalışması yapıldıysa bu konu üzerine topyekun bakıldığında evet, herhalde bu konuya eğilmiş en büyük marka olarak da belki yorumlanabilir. Sonrasında Samsung zaten sürece dahil oldu. Bugün Galaxy A50 gibi orta sınıf telefonlarında da bu teknoloji kullanılıyor. Ama teknolojinin şöyle bir handikapı var ya da bir limiti var. O da şu, ekranda parmak izi okuma konusunda iki tür sensör tipi var şu anda kullanılan. Birisi optik sensörler, şu an yaygın olarak kullanılan. Evet. Diğeri de ultrasonik sensör, öncülüğünü Qualcomm yaptı ve Samsung'un Xeon ailesinde kullandığım. Optik sensör tarafında tabii arka aydınlatma usulüyle çalışan bir yöntem olduğu için orada şu ana kadar AMOLED ekranlar kullanılması gerekiyordu ve özellikle giriş orta ya da orta üst sınıf telefonlarda maliyet hesabı yapan bazı markalar AMOLED panel kullanmamayı tercih edebiliyorlar.
Çünkü şundan dolayı AMOLED kullanmaları lazım. Siz parmağınızı bastırdığınızda sadece parmağınızın bulunduğu bölgeyi aydınlatması
lazım.
Kısmı
aydınlatma yapması
lazım. Evet, AMOLED'lerde bunu yapabiliyorsunuz. Her pikseli bağımsız olarak aydınlatabiliyorsunuz. Ama LCD ekranlarda mesela ancak ekranın altından bir ışık vermeniz falan gerekiyor. Yani onu çok mümkün değil.
Şimdi Xiaomi tarafından bir haber geldi. Xiaomi diyor ki çok yakında alt seviye telefonlarda da ekrandan parmak izi okumayı kullanacağız. Aslında bunu yapabilen marka Xiaomi'den ziyade ForceSense isimli bir firma. LCD ekranlarda ekrandan parmak izi okuma sensörünü AMOLED'e çok yakın şekilde uygulamayı başarmış. Dolayısıyla Xiaomi tarafı öyle zannediyorum ki Redmi serisi telefonlarına bunu koyacak gibi. Bana soracak olursanız zaten bugün artık her telefonda giriş orta üst sınıf telefonda biyometrik güvenlik olmalı.
Evet.
Parmak izi okuma olmalı.
Çok
mesela
büyük kolaylık sağladı.
Geçen hafta videosunu yayınladığımız Galaxy A10 modeli A serisinin en ucuz fiyatlı modeli. 2500 liraya yakın fiyatı var. Parmak izi okuma yok mesela. Bence tüm telefonlarda artık ki 1500 liralık fiyatı var olması gerekiyor. Xiaomi'nin bu adımı zannediyorum ki bu olayı artık pek çok kullanıcının elde edebileceği bir özellik haline getirecek.
Yani işin enteresan tarafı Erdi, ekrandan parmak izi okumaya ütopya olarak bakılıyordu. Hani bugün gelir mi, bu yarın gelir mi diye 3 sene boyunca
bir özellik gibi, değil mi?
Tartıştık. Sürekli teknoloji demoları yapılıyor, bir türlü telefonlara gelmiyordu. Oppo ile beraber başlayan furyada bugün ne diyoruz? Giriş seviyesi telefonda da artık ekrandan parmak izi okuma olmalı falan diyoruz yani. Gerçekten fantastik bir şekilde yayıldı. Bu arada mesela ben Oppo Reno lansmanındaydım. Deneme fırsatım oldu. Senin de Reno'yu deneme fırsatın oldu. Ekranda parmak izi okumuyor adamlar artık baya baya.
Çözmüşler yani.
Çözmüş durumda.
Geleneksel parmak izi okuma hızına çalışıyor gibi şey artık neredeyse. Hız olarak çok yaklaştılar. Sadece benim gözlemlediğim kadarıyla. Tabii telefondan telefona ya da cihazın olgunluk seviyesine göre. Çünkü yazılım da burada faktörlerden bir tanesi. Bazen sorun olabiliyor ama. Benim şu ana kadar gözlemlediğim temel sorun şu. Mesela normal parmak izi okuyucuda 10 defa dokunduğunda genelde 10 defa açabiliyorsun. Tamam, çok sorun olmaz yeni nesil telefonlarda ama ekrandan parmak izi okumada 10 defada 2 ya da 3 kere bazen okuyamama sorunu yaşayabiliyorsun.
Özellikle sorunun kaynağı şu. Şimdi ekranın sadece belli bir bölgesi parmak izlerinizi okuyabilecek şekilde donanımına sahip.
Genelde dar bölümler oluyor.
Evet, dar bölümler. Şimdi Oppo falan bunu nasıl çözmüşler? Keza Samsung'da falan da öyle. Siz telefonu elinize aldığınız anda orası aydınlatılıyor. Yani orada bir parmak izi resmi çıkıyor. Diyor ki parmağını buraya dokundur. Ama bazen o iz çıkmadan da siz parmağınızı bir yere dokundurabiliyorsunuz. Evet. İzin gelmesi uzun sürüyor. Sensör algılamıyor ya da telefonsa da başka bir işlem yapıyor. Uyanmıyor. Ne oluyor? Parmağınızı yanlış yere dokunduruyorsunuz.
Aynen.
Genelde sorunun ana kaynağı bu. Ama tam yerine dokundursan da senin dediğin gibi algılamada olabiliyor.
Bu arada şunu söyleyelim. Bu teknolojinin öncüsü olarak Vivo'dan bahsettik. Vivo'nun ekranın herhangi bir yerine dokunarak parmak izi okutan bir telefon konsepti de var. Seri üretime nasıl geçer, bu özellikle mi geçer henüz bilmiyoruz ama şu anda bu teknoloji için iki tane eğilim var. Birincisi parmağa değdiğimiz yerin yüzey alanını genişletebilmek. Diğeri de ekran herhangi bir yerinden dokunarak uyandırmak. Aslında o teknoloji biz Xeon'larda görür müyüz diye. Samsung acaba böyle girer mi diye bekliyorduk
evet,
ama.
Evet, ekranın yarısı okur mu diyorduk mesela.
Samsung ilk en azından bu jenerasyonda Qualcomm'un ultrasonik sensörünü kullanmayı tercih etti. Çinlerle devam edelim. Nubia. ZTE'nin alt markası diyen de var. ZTE'den ayrıldı, ayrı bir iştirak haline döndü diyen de var. Ama
en güzel dedikodu çeşidi. Bana sorarsan ayrıldı, yeni bir şirket oldu. Aynı şirket olmaya devam ediyorsun Oppo'daki OnePlus olayı gibi. Ama ne diyorlar? Ayrıldı, bir mühendis ekip tepki olarak kurdu filan.
Tabii Çinlerde şey hassasiyeti de var. Şimdi bazı markalar biliyorsun bu ticari savaşlarından dolayı belli ülkelerin gündemindeler.
Evet.
Şimdi arka kapıdan girme olayı var mı, o hesapları tabii biz bilemeyiz ama bunları düşünüyorlar diye tahmin ediyoruz.
En güzel aslında yaklaşım bu.
Ki bu telefon mesela şimdi bahsedeceğimiz ZTE'nin yeni telefonu, yeni nesil oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3. Kanada, Amerika'da da piyasaya çıkacak telefonlardan bir tanesiymiş. Aslında pek çok özellikten bahsedebiliriz Mesut ama bu telefonun sahip olduğu bence konuşmamız gereken ilk özellik bir oyuncu telefonu olarak standart haliyle kasanın içerisinde bir aktif fan olacağı.
Aktif fan olması çok büyük sıkıntı Erdi. Şimdi fanın çalışabilmesi için bir yerden hava alıyor, bir yerden de sıcak hava atıyor olması lazım. Bir yerden siz hava alıyorsanız tozla çekiyorsunuz demektir. Şimdi buraya çok güçlü bir filtre koyarlarsa, o filtre tozlanırsa fanın hiçbir anlamı kalmayacak. Fan içeri toz çekerse fan bozulacak. Yani bu telefon belki de dünyanın en kısa ömürlü telefon olabilir kullanım süresi olarak.
Ya hava alma olayın acaba üstteki Aize'den alıp eğer stereo sistem varsa alttaki...
Aize mi toz toplayacak? Çünkü fan yani çalıştığı işte... sürece bir yerden bir hava çekecek
yok,
yani.
Yok, sistem çalışması için buna bir ihtiyaç var. Evet. Nereden olacak o zaman?
Bilmiyorum. Bir de fan yani telefonu şimdi hepimiz düşürüyoruz öyle ya da böyle. Hepsi kırılmayla sonuçlanmadığı için umursamıyoruz. Benim telefonum mesela kaç kere düştü, 10 kere falan. Her seferinde bir kırıldı mı diye bakıyorsun, şükür edip devam ediyorsun kırılmadıysa yoluna. Fanı düşünemiyorum. Yani nasıl bir mekanizma olacak?
Şimdi şöyle, bu telefonda gelişmiş bir soğutma sistemi var. Sıvı soğutma sistemi kullanılıyor. Muhtemelen termal anlamda belli bir stres seviyesini yaşamadan fan çalışmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Kaldı ki fanın çalışmasını gerektirebilecek bir senaryo yaşanır mı bu telefonda? Bir de ona bakmak gerekiyor. Çünkü bugün şase büyük olduktan sonra aslında iyi bir soğutma sistemli pek çok telefon 7 nanometre işlemcilerle beraber termal anlamda zaten sorunu aşmış durumdalar. Muhtemelen belki pazarlama anlamında bir oyuncu telefonu olarak kurgulandığı için o tarafa daha fazla yaklaşabilmek
RGB yetersiz kaldı anladığım kadarıyla. Çünkü biz bu telefonun aslında bir incelemesi var, bu seride bir telefonun. Evet. Arka tarafta RGB aydınlatmaya sahip olan tasarımsal olarak kuvvetli bir telefon aslında bana sorarsanız. Ama RGB marjibi yetersiz kaldı, artık fanla konuşulacaklar. Fanla da konuşulur. İnsanlar bir merak eder, gider bakar.
Ya şöyle, fan konusunda mesela Republic of Gamers serisi oyuncu telefonunda Asus bir aksesuar yapmıştı. Telefonu aksesuar olarak takıyordunuz ve telefonun gövdesine dışarıdan fan takviyesiyle soğutmaya yönelik bir adımdı bu. Bu telefonda ise içeride minik bir fan var. Tabii o fanın yük altına girdiğinde nasıl bir gürültü yaratacağını deniz bilmiyoruz. Çünkü küçük fanın yüksek devirle dönmesi gerekiyor ki eğer maksimum soğutmaysa.
Hava sağlayabilsin.
Çünkü şöyle bir şey var. Soğutmayı %500 arttırıyoruz diyorlar. Şimdi öyle bir kazanım sağlayabilmek için fanın herhalde yüksek devirle çalışması lazım
yani
diye
düşünüyorum. Şimdi burada neyi bekleyeceğiz? Telefon çıkacak, iFixit'teki bir alacak, parçalayacak. Biz de içini göreceğiz herhalde.
Ben özellikle fanın çapını ve dönüş hızını merak ediyorum. Yoksa çünkü kullanım deneyimde soğutmayı sağlarken gürültüyle mesela deneyimi bozabilir. Bu hakikaten aslında görmemiz gereken konulardan bir tanesi. Bir başka önemli özellik 90 Hz panele sahip olması. Birazdan OnePlus'ta da bunu konuşacağız. Artık 2019'da telefonların ekran tarafına taziye hızı olarak da bir gelişim göstereceğini hep beraber izleyeceğiz. Ki biz bunu geçen sene Razer Phone'larla beraber konuşmaya başlamıştık aslında. Fark yaratacak unsurlardan birisi muhtemelen panel tarafındaki böyle gelişimler olabilir tarzında. Bu telefonda da böyle bir yaklaşım var. Buna ek olarak 5000 mAh pil. İşte Sony'nin IMX586, artık pek çok telefonda gördüğümüz ve görmeye başlayacağımız 48 megapiksel kamera sensörü gibi donanımlar da var. 6.65 inç boyutunda Full HD Plus bir Super AMOLED panele sahip. Yani aslında özellik olarak çok iyi bir telefon. Snapdragon 855 ile geliyor. İşte 8 GB RAM, 256 GB depolama gibi unsurları da var. Yani yok. 3 boyutlu ses, DTX:X gibi yine ses teknolojileri de var. Çıktığı zaman fiyatını görmek ve hangi ülkelerde piyasaya gireceğini beklemek gerekiyor. Fiyat anlamında agresif olursa en azından oyun tutkunu bazı kullanıcıların en azından görmek isteyeceği telefonlardan birisi olabilir. Bir başka Çinli Meizu. Meizu'da geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemi telefonu 16C'yi tanıttım. Tek bir model olarak tanıtımı yapıldı.
Muhtemelen 16'nın damla serisi geldi.
Evet, 16, 16. Ondan sonra cümle için 16C ve belki muhtemelen zaman içerisinde bunun bir büyük versiyonu da göreceğiz.
16 Pro mu?
Plus da olabilir. Pro diyen de var. 16 Turbo olabilir diyen de var. 16T de olabilir diyen var. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama 16C'ye bakıldığı zaman tasarım anlamında mevcut tasarım korunmuş. Biraz ileriye gidilmiş. Ekran kas oranına mensup çok az bir gelişim daha var. %90 nokta küsürde bir ilerleme var. Öyle söyleyelim. En büyük kazanım Snapdragon 855 platformuna geçilmesi. Kamera tarafında yine güncelleme var. Az önce bahsettiğimiz 48 megapiksellik IMX586 sensörü var. Buna ek olarak ekran tarafına bakıldığında 6.2 inç boyutunda bir OLED ekran var. Ekran aslında panel seviyesinde Samsung'dan tedarik ediliyor ama kalibrasyonuna Meizu ekstra yatırım yaptığı söyleniyor. JNCD denen bir terim var ekran kalitesini ölçmeye yönelik. İşte anlık olarak aslında fark edilebilen renk değişim oranı denen bir ölçüm birimi bu. Onu 1.5'un altına çekmişler ki o diğerinin altına düşebilen mesela telefonlardan birisi Galaxy Note 9. Dolayısıyla ekran tarafında ciddi bir gelişimin olduğu söyleniyor. Kamera tarafında üçlü kamera ya da periskop kamera tarzı bir yaklaşım yok. İki tane kamerası var. 48 megapiksellik kameraya ek olarak 20 megapiksellik bir kamera var, ikinci kamera. O da 3x zoom yapabilen telefoto kamera Mesut bakıldığında ve 3600 mAh kapasiteli pil var. Aslında zaten şık olan bir telefon. Daha şık hale getirilmiş. Daha güçlü hale getirilmiş. Android 9 ile beraber geliyor. Ön tarafa bakıldığı zaman yine çok küçük bir kamera sensörü var ön tarafta. Ki zaten geçen jenerasyonda da dünyanın en küçük ön kamera sensörünü kullanıyorduk diyorlardı. Bu jenerasyonda da Samsung'un 3D 2 adını verdiği yine 20 megapiksellik bir kamera var. Ses tarafında 3.5 mm'de konnektör yok. Ayrı bir aksesuar geliştirmişler. USB tip C yüzüne takabildin. Daha sonrası 3.5 mm'de yine jack'i alıyorsun. Telefon alınırsa 15-20 dolar civarında bir fiyatı var ama aksesuar içerisinde Cirrus Logic'in özel bir ses kontrolcüsü var. Çipi var. Dolayısıyla bu aparatla birlikte şu an piyasadaki en iyi ses deneyimi sunan telefon olduğu da iddia ediliyor Meizu'nun.
Yani merakla bekliyoruz tabii. Meizu'nun sadece kullanıcılar tarafındaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi şu.
Bence en büyük sorunu.
Yani yazılım kısmı. Hala daha kullanıcılar yazılım kısmında emin değiller. Güncelleme verecek mi diye bana soruyorlar. Ama ben de bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi evet Snapdragon 855 diyoruz. Tasarımını övüyoruz. Kamera sensörü iyi diyoruz. O su iyi, bu su iyi. Telefonları bu arada elinize aldığınızda gerçekten kullanma hissiyatı yaratan malzeme kaliteleri değiller. Artık firmanın şöyle bir eskidir bir güncelledik yazılım takvimini yayınladık falan demesi de iyi bir haber olur. Mesela şu telefon yerine hangi telefona hangi güncelleme vereceğinin listesini yayınlasak emin ol birçok kişi daha fazla heyecanlanıyor.
Şimdi şöyle bir durum var. 16 serisi hatta 15 serisi 16 ve şimdi yeni nesil 16 serisine bakıldığında cihazlar cihaz olarak çok güzeller. Hakikaten yani bu telefon tasarımını ya da performansını eleştirebilecek bir çok az kriter vardır evet. Belki elimize aldığımızdan göreceğiz ama hani önceki mevzu döneminde yazılım güncellemesiyle ilgili sorunlar vardı. Daha sonra Alibaba şirketi yatırım yaptı. Yeni bir dönem başladı. Yeni cihazlar geleceklendi. İşte Qualcomm platformuna adapte olundu. Dedik ki düşündük ki herhalde aynı hataları tekrarlamazlar. Evet. Global bir açılım var. Türkiye'de ofis kurdular. Dünyanın pek çok yerine giriyorlar. Bunun arkasından yazılım güncellemesi tarafında daha rekabetçi. Xiaomi'ye yaklaşan, işte Oppo grubuna yaklaşan bir strateji benimsenir ama adamlar Çin'deki cihazlara gırla güncellemeyi veriyor. Flyme'de güncelleme geliyor. Sürüm güncellemesi geliyor. Dünyanın geri kalanında güncelleme yok.
Yok yani bu, garip.
Bir yerden sonra şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu cihaz ne kadar iyi olursa olsun güncelleme almıyorsa tavsiye edemezsin. Güncelleme tabii, almıyor yani.
Ya şimdi güncellemeyi sadece güvenlik güncellemesi, yeni özellik eklenmesi olarak düşünmeyelim. Bütün telefonlar buna istediğiniz markayı katın. Yani bugün trilyon dolarlık şirketler Apple'ı da katın. Yan tarafına zamanında Samsung'u da katın. Telefonları çıkarttıklarında yazılımsal sıkıntılara sahip oluyor bu telefonlar. Aynen. Bir şey çalışmıyor, bir şey belli bir süreden sonra stabilitesi bozuluyor, arama geliyor cevaplayamıyorsun filan. Ne bekliyorsun? Bir sonraki yazılım güncellemesiyle bunun düzelmesini bekliyorsun. Şimdi sen yazılım güncellemesini yılda bir verirsen bu ne anlama geliyor? Bir hata yaptığında ya da telefonunda bir yazılımsal hata varsa en erken bir yıl sonra düzelecek demek bu. Aynen. Yani arada insanlar güncelleme almak istiyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Bak Samsung S10 serisi çıktığından beri 3-4 güncelleme verdi. Verdiği güncellemelerde parmak izi okuma performansını arttırdılar.
Kameraya yeni özellik
kameraya
geldi.
Kameraya gece modu eklediler. Yani. Ondan bir önceki güncellemede kameranın performansını arttırdılar. Şimdi bu adamların güncellemeyi vermediğini düşünün. Demek ki telefonun potansiyelini kullanamıyorsun.
Yani şimdi zaten şöyle bir durum var. Güncelleme vermek bir inisiyatif, bir lüks değil. Güncelleme, ya bir Android telefon yapıyorsan, bir ya bu tüm telefonlar için geçerli. Apple'da olabilir. Vereceksin abi.
Evet.
Yani sonuçta yazılım kendi içerisinde gelişiyor, gelişim gösteriyor.
Mutlaka.
Kaldı ki yeni çıkan bazı uygulamalar işletim sisteminin son sürümünde maksimum performansı göstermek üzere gelişim gösteriyor. Ya bana soracak olursan Android, şimdi Apple tarafı zaten kendi ekosistemi, kendi kapalı dünyası.
Kaldı ki bak orada da yine güncellemeler sık gelse de yazılımsal hatalarla ne kadar çok boğuşuyorsun.
Çok var.
Ve hemen bir sonraki güncellemeyi bekliyorsun.
Belki de abi Android'in oturup şöyle bir guideline, bir rehber oluşturması ve sen güncelleme vermiyorsan ekosisteme çık demesi lazım. Bilemiyorum abi. Çünkü kullanıcı mağdur olacak bir taraftan sonra.
Mağdur oluyor yani. Evet. Android şöyle bir telefon var. Alıp mağdur oluyorsun.
Çinlerdeki ben yaklaşımı anlayabiliyorum. Bu mevzuda çok bariz görünüyor. Xiaomi de bunu nispeten size yayar hissettirebiliyor ama Xiaomi yine de düzenli güncelleme vermeye konusunda efor sarf ediyor. Diyor ki adam Android benim için bir zemin. Benim önemli olan üstüne koyduğum kendi arayüzüm. Onlar arayüzleri işletim sistemi gibi bakıyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde hakikaten o işletim sistemi üzerine koyduğum her katmanın ekstra fonksiyonu var Çin'de karşılık bulabilen ama dünyanın geri kalanı öyle değil. Şimdi Meizu şöyle düşünüyor olabilir. Ya bende Flyme var. Mesela Android 9'da gelen tek tuşlu navigasyon yapısını ben zaten daha önce en bekle kullandım diyebilir ama abi sen dünyanın geri kalanına telefon satıyorsun. Telefon Android var ve Android'in yeni sürümü çıkmış. 9 var. İşte bir hafta sonra Google I.O. var. Belki onu duyuracaklar. Ben başkan yardımcısına kadar uğraştım, mail attım bu arada. Nedir? Yani ne olacak? Bu konuya ilgili şirket bir şey açıklarsa açıklar tarzında minvalinde bir şey var. Yani anlatabiliyor muyum?
İşin garip tarafı şu. Yani bakın bu iş o kadar önemli ki Google Pixel serisinde bile yazılımsal kaç sorun çıktı, adamlar Google kendisi güncellemelerle düzeltti. Yani çıkmıyor diye bir şey yok. Kul yapısı yazılımlarda sıkıntı olabiliyor. Güncellemeler önemli ve ben kullanıcıları gerçekten bu konuda artık bilinçlendiğini düşünüyorum. Adam şeyi soruyor bana Meizu önerdiğinde. Abi yazılım güncellemesi alacak mı ya? Bundan önceki telefonlarda sıkıntı var.
Çok önemli.
Haklı.
Şimdi biz mevzuyla ilgili yaptığımız içerikler şunu söylemeye çalışıyoruz. Cihazlar donanım olarak çok iyi. Yani bugün Türkiye'de hala bakıldığında 3000 lira, 3200 lira Snapdragon 845'li şık görünen, kamerası makul bir telefon alabiliyorsun. Bu sürecin bir kısmı. Ama diğer kısmı yazılım güncellemesi olmadığı zaman Mesut, o adam o telefonu alır. Ama mevzu onun için biter sonrasında.
Evet, öyle olur.
Eğer devamlılığı olan sürdürülebilir bir marka algısı yaratmak istiyorsan bu güncelleme
çözmen gerekiyor. Bu adam bunu her yerde söylemeye de başlıyor. Firma kendisi bilecek artık.
Zaten şöyle bir gerçek var. Biz elimizden geldiğince cihazın artı eksisini söylemeye çalışıyoruz ama markaların zaman içerisinde oturmasını sağlayan en büyük etken kullanıcıların kendi arasında yaptığı paylaşımlar, kulaktan kulağa giden deneyimlerdir.
Evet, doğru.
Word of mouth dediğimiz Amerikalıların bu sözü işler. Kulaktan, ben sana bir şey anlatıyorum. Sen yarın babanla yeni telefon için sohbet ederken ya mevzu tamam da onda da güncelleme almıyormuş diyorlar diyorsun. Olay bitiyor yani. Bitiyor. Dolayısıyla o konuya gerçekten önem vermeleri gerekiyor. Sony ile devam edelim. Sony tarafında belki de cep telefonu için sayılı günlerden bahsedebiliriz. Çünkü Sony'nin en büyük yatırımcılarından birisi yatırımını arttırma kararı almış gibi görünüyor. Ve eğer yatırımını arttırıp içeride daha fazla söz sahibi olabilirse uygulamak istediği temel stratejilerden birisi para kaybeden, bizi zarar ettiren, aşağı çeken tüm bölümleri kapatalım. Bunların başına zaten şu an mobil bölüm geliyor. Finansallarla ilgili rakamlara baktım. Sony'nin marka olarak, Sony grubu olarak geçtiğimiz sene için elde ettiği ciro 8 milyar dolar civarında. Bir sene, bir yıl öncesine göre yani 2017'ye göre bir kazanım var. Ama kıyas yapmak gerekirse tüm Sony grubundan bahsediyoruz Mesut. Apple'ın diğer ürünler grubu, bak iPhone değil, yani diğer ürünler grubu. Bunun içerisinde işte Apple Watch, HomePod, işte aksesuarları katıyoruz. 10 milyar dolar civarında ciro elde ettiğini düşünürsek eğer Sony'de aslında ürün seviyesinde bazı PlayStation haricindeki tarafların ve hani bayağı kamera tarafı, kamera görüntülemeyle belki ayrıca konuşabiliriz. Sıkıntılı olduğu görünüyor. Yani belki de Sony'yi yakın gelecekte konuşamayabiliriz eğer yatırım tarafında, yatırımcı tarafındaki bu ağırlık ortaya çıkar ve yeni kararlar alınırsa.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Sony için söylenen şeylerden bir tanesi firmanın belki sadece kamera sensörü, kameralar ve PlayStation yoluna devam eden bir firma haline alacağı. Bu bayağıdır bir tartışılıyor aslında. Çünkü PlayStation olmasaydı bizim şu anda Sony'yi göremeyeceğimiz bile konuşuluyor. Yani PlayStation oldukça fazla
kurum toparladı, yani
kurtardığı konuşuluyor. Yakın bir zamanda Vietnam'a taşımışlardı fabrikalarını. Bakalım hani o tarafta nasıl bir güncelleme olacak. Bu arada Vietnam'a fabrikalarını taşıyan firmalar içine LG de eklendi.
Evet.
Mesela LG ile ilgili yapılan haberlerde kullanıcılar arasında tartışma çıkmış. İşte şeyi konuşuyorlar, LG batıyor mu da hani Vietnam'a taşıyor diye. Aslına bakarsanız Sony de LG'yi de aynı şey için taşıyorlar. Ne diyorlar? Masrafları daha azaltmak. Üretimi orada devam etmek için ki Vietnam şu anda firmaların üretimde gözde yerlerinden bir tanesi. Çünkü Çin'de ortalama işçi maliyeti artmaya başladı. Evet, Çinli insanlar için bu çok güzel bir şey. İşçiler için oldukça güzel bir şey. Hayat standartları gelişiyor ama firmalar için her zaman ucuz iş gücü olan yerlere doğru bir akım var. Şu anda gözde yer Vietnam deniyor ve yakın bir zamanda biz bütün devlerin yavaş yavaş oraya doğru kaydığını görebiliriz. Tabii burada Çin'de stratejik ilişkiler de var. Mesela Tayvanlı firmaların biraz şey var deniyor Çin'e karşı. Bir boyun büküklüğü var. Çin'in şartlarından bir tanesiymiş Tayvan için. Biz sizi rahat bırakacağız bazı konularda. Ama firmalarınız bizde fabrikalar olacak. Yani ekonomimizi bir şekilde de destekleyeceksiniz.
Tayvan ve Çin arasında siyasi bir,
evet, siyasi bir gerginlik var.
Yani.
Ama bakalım hani Kore'nin öyle bir bağı yok diye düşünüyorum. Koreliler de yavaş yavaş Vietnam'a gidebilirler.
Tabii üretim tarafında tabii markaların hani farklı ve alternatif olabilecek, maliyetleri daha fazla kısabilecekleri yer arayışları her zaman devam eder. Bu üretim olduğu sürece bu
keşke Türkiye olarak da çekebilsek ya.
Ya keşke gelse Türkiye'ye de. Hani
ama tabii da dezavantajları da var. Bugün Çin'e baktığımızda arkadaşlar bu tip fabrikaların çokluğu, enerji tüketiminin yoğunluğu nedeniyle termik santraller, bu fabrikaların ortaya çıkarttığı kirli atıklar, şimdi Samsung, Apple belki fabrikalarında kirli atık üretmiyor ama bunlar taşeronlardan malzeme alıyor. Yani küçük küçük firmalar, birisi video üretiyor, bir tanesi ara kablo üretiyor, bir tanesi ekranın bilmem ne parçasını üretiyor. Bu firmaların ne kadar çevreye saygılı olduğunu bilmiyoruz. Yani öyle bir durum var. Yani her şeyi Foxconn üretmiyor
daha
sonuçta.
Daha önce Apple'ın fabrikaları, Apple üretim yapan fabrikalarda, Creative üretim yapan fabrikalarda işte çocuk istismarına kadar, evet, yani çocuk işe çalıştırmaya kadar üretim bandı burada. Hemen yanında ranz da var. Adam ranzaya gidiyor. Yatıyor, kalkıyor, üretim bandına oturuyor. Bunlar çok uzun süre
hani
oluyor yani.
Ülkemizi üretimi taşıyalım diyoruz ama bu da tabii ayrı bir çevre felaketine neden olacaksa bu da bizden uzak dursun. Avrupalı falan da çok akılsız değil diye düşünüyorum. Üretim olabildiğince uzakta tutup hani ürünleri oradan alma konusunda.
Tabii şöyle bir şey de var. Yani bakıldığı zaman şimdi tabii Çin'in en büyük avantajı iş gücünün ucuz olmasıydı.
Evet.
Nüfus o kadar kalabalık olunca alternatif geliştirme tabii o coğrafyada daha kolay oldu ama dediğin gibi özellikle 2000'lerden sonra oradaki maliyetler de artmaya başlayınca şu an Vietnam ve hatta aynı zamanda Afrika kıtası da yine üretim tarafında alternatif arayışlarından bir tanesi. LG tarafında tabii şöyle bir durum var. bu tür markalar yıllarca kendi anavatanlarında premium telefonu ürettikten sonra alternatif aramaya başlıyorsa zaten bu aslında işlerin iyi gitmediğini bir göstergesidir. Çünkü Samsung hala mesela Güney Kore'de üretim yapıyor. Özellikle üst seviye telefonların üretimini.
Yani şimdi zaten şöyle bir şey var. LG için işlerin mükemmel gittiğini söylemek çok zor.
Özellikle telefon bölümü için.
Evet ama telefon bölümünün gördüğümüz kadarıyla Mobil Dünya Kongresi'nde falan da yer almaya devam ediyorlar. Yeni ürünler de sergilemeye devam ediyorlar. Devam edeceği kesin. Hani Sony'den daha şeyler bence.
Bir tık
bence.
Daha iyi değil.
Bir tık daha iyiler yani o konuda. En azından ikisini karşılaştırmayabilecekler.
HTC'den iki tık.
Evet.
Değil mi? Böyle bir durum var ama.
HTC'den bence hepsi Sony bile daha iyi durumda.
Valla LG tarafında şimdi geçim safta açıklamaları vardı. V50 modeli 5G versiyonla birlikte bir hareketlilik kazanacaklarını düşünüyorlar. Bakalım yani sonucunda.
Ya aslında adamların elinde teknoloji yok değil var. Yani bugün LG'nin ekran dediğin şeyi sergileyen firmalardan bir tanesi.
LG'nin Sony ve HTC'ye göre bir avantajı bir üretici olması. Yani evet. Telefonda kullandığı teknoloji mesela panelse paneli kendisi üretiyor. Ya. Pilse pili kendisi üretiyor.
Ya ben geçen bir soru sordum izleyenlere. Dedim ki dünyanın ilk esnek paneli telefonunu hangi firma üretmiştir? Toplu satışta. LG.
LG evet.
G-Flex isimli telefonları vardı evet. Adamların. Üstünde esnek OLED panel kullanıyorlardı. Esnek pil vardı. G-Flex 2'nin de herhalde o özellikle en büyük özelliklerinden bir tanesi arkasında kılcal çizikleri tedavi edebilen evet. Bir kasa mekanizması vardı. Yani
ısıtıyordu.
Evet. Teknoloji olarak adamlar aslında bakmayın siz baya baya bir şey gösterdiler.
LG'nin o dönemki konsepti yani G-Flex konsepti benzer zaman diliminde çıkan Samsung Galaxy Round adını taşıyan o
evet.
İç bükey telefonundan daha iyi bir konsepti.
Çok daha iyiydi. Onları yakan ne oldu o dönemde? HTC de bence bu döneme sokan, gerileme dönemine sokan şey Snapdragon 810'dur.
Tabii LG mesela 808 kullanmak zorunda
evet,
kaldı.
Ne yazık
CPU tarafı neyse GPU tarafında çok büyük bir hayal kırıklığı oldu.
Evet.
Belki de o dönemde bir de G4, işte onlar G4 diyorlar, G4 Pro gibi bir alternatif geliştirebilselerdi.
İyi olurdu.
Farklı bir çözüm yapabilselerdi daha
ama
iyi olabilirdi ama.
Ama 810 işte orada hatta şey içeriden çok konuşuyorduk o dönemlerde. Kendi işlemcisini üreten ayaktayken Snapdragon 810 kullanan o kadar firma yer aldı ki. Telefonları ısınıyordu, memnuniyetsizlik yaratıyordu, kullanıcılar geri veriyorlardı falan. Bunu toparlamak kolay bir şey değildi.
Tabii Qualcomm çok hazırlıksız yakalandı. Özellikle Apple'ın 64 dönüşüm başlatmasından sonra o dönem biraz kaotik bir dönemdi evet. Onlar için. Ama tabii LG için de şunu söylemek gerekiyor. G2 gibi bir mihenk taşı telefonu yaptıktan sonra bugünlerin görülmüş olması da gerçekten tabii. G2'nin tasarımını her jenerasyon biraz daha değiştirip güncellesen ve içine son teknoloji koysan belki
ya
bugün başka olabilirdi.
Arkadaşımın eşinde vardı. G4 kullanıyor hala. O da şey dedi bak dedi işte sağlam G4'te, ender G4'lerden bir tanesi. G4'lerle hı-hı. Biliyorsun çok büyük sıkıntı yaşandı.
Senin altın G4 o zaman. Ya, Gold versin.
G4'ü eline alıyorsun. Gerçekten G4 şu anda
güzel bir telefon. Evet,
güzel bir telefon yani.
Kamerası falan dönemi için evet. İyidir yani. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. LG Türkiye'de daha önce çalışmış, şimdi çalışmayan bir arkadaşım var. Üniversite döneminden bir arkadaşım. Onunla geçtiğimiz güne karşılaştığında bir yemek yedik, sohbet ettik. Onun da dediği şey şuydu. LG'nin içerideki yaklaşımı, sonuçta bu genel merkezin yaklaşımı, evet. Ofislere dağılan bir yaklaşım bu. Bu hataları kabul etmemeleri oldu. Yani bunun hani ortada bir hata var, bir kullanıcı şikayeti var ama sen bunu başka türlü yorumlarsan eğer...
Ya şöyle bir durum var. Yani aslında LG Türkiye garanti olup cihazını değiştiremeyen adam yokmuş. Ben genel olarak Discord konuşmalarımda, toplulukta konuştuğumda hep bunları görüyorum. Canlı yayınlarda da bunu söyleyenler var. Oradaki asıl mağduriyet bence paralel ithalatçıların telefonlarının patlaması oldu.
Çok fazla LG, G3, G4 geldi.
Ama ben LG'nin yerinde olsam, Global'in yerinde olsam.
Hepsini yapacaksın
abi. Bu telefonların hepsi benim fabrikamdan çıktı.
Üzerinde senin logon var.
Böyle bir sıkıntı var. Global'de Apple'ın, Samsung'un yaptığı gibi büyük bir geri çağırma programı başlatırdım. Derdim ki ya paranı ya da bir üst ürününü al. Türkiye'de mesela birçok kullanıcıya G5 verildi o dönem. Evet. G4'leri bozulan kullanıcılara. Yani aslında LG Türkiye, hani paralel ithalat ucuz oluyor, LG Türkiye yazınca yanında pahalı oluyordu ya, hala daha öyledir. İnsanlar birazcık daha fazla para verenlerin parası yanmadı. Ha 4 kere giden var. Telefonu değiştiren var.
Bir sıkıntı mı istiyorsun? Tamam değişse bile abi bir telefon oluyor. Servisi kullanacaksın. 4
bak,
kere 5 kere git.
Firma
uğraş,
açısından
gel, yani...
kötü. Ama kullanıcı açısından şöyle bir garanti vardı. Değişti abi. Parasını da alabilen aldı yani.
İşte 4 kere değişti.
Paralelde şey oldu. Evet. Paralelde çok pis patladılar.
Türkiye'ye çok telefon geldi ama. O dönemler çok konuşuluyordu zaten. Sektörde evet. De çok konuşulan konulardan birisi. Yurt dışı, Dubai gibi yerlerden çok fazla telefon getirildiği yönünde. Ama sonucunda bugün itibariyle tabii LG'de sadece bu sorunlar değil yani G4 sonrasında G5 her jenerasyonda yeni bir konsept denemesinin de farklı etkileri oldu.
Ya umarız rekabete tekrar katılırlar. Biz HTC'yi, Sony'yi, LG'yi görmek istiyoruz rekabette. Neden? Çünkü... Aslında biz bu firmaların hep yeniliklerini konuştuk. Yani su geçirmez telefonlar bugün bu kadar modaysa arkası Sony vardır. Cam gövdeler yoktu biliyorsunuz. Plastik telefonlar vardı. Metal gövdeli modayı başlatan HTC'dir. Yani evet. Gerçekten çok büyük başarı sağlamıştır.
Çift kamera konusunda HTC'nin yeterli.
Evet, çift kameralar ne diyoruz? esnek pil, esnek OLED ekran, kavisli tasarımlar, bunları deneyen de LG'dir. Bunlar gelsinler arkadaşlar. Bu tip yenilikçi firmalarda ihtiyaç var. Yani bugün en büyük yenilik ne konuşuyoruz? Abi ekranın üstünden parmak izi okuyormuşuz. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında baksana daha neler konuşmuşuz yani. Esnek ekranlar, esnek piller, kendini tedavi eden kasalar, neler neler konuşmuşuz. Oradan buraya gelmişiz yani.
İşte bazı şeyleri zaman çok ötesini yapmak da iyi değil.
Yani... Demek ki o da zamanını da çıkartacaksın.
Aynen, yani. Zamanını da çıkaracaksın. Ya da hani herkesin erişilebileceği şekilde vereceksin ki geniş kitlelere ulaşsın. Evet. Oradan ciddi bir ciro yap, gelir elde et ve daha sonrasında başka şeyler için Ar-Ge bütçesi geliştirebilir, oluşturabilir. OnePlus'a devam edelim. Zaten bak yani dikkat edersen işte bu firmalar yavaş yavaş çekilmeye başlayınca hep Çinli.
Evet.
Bak HTC yok. LG şu durumda. Haklısın. Sony başka durumda. Samsung ve Çinliler diye bir Android ekosistemi oluşmaya başlamış durumda ama Çinliler de Allah var. Hani sürekli zorluyorlar abi. Her yeni jenerasyonu üstüne koyarak geliyorlar.
Öyle.
Onlardan bir tanesi OnePlus 7'nin Pro versiyonu. Anladığımız kadarıyla bu jenerasyonda yani 7 serisinde OnePlus 1'den fazla model piyasaya sürecek ki birazdan rakamlardan, fiyatlardan da bahsedeceğim. Zaten öyle de olması gerekiyor. Çünkü aksi türlü amiral gemisi kanatlı sıfatını kaybedebilirler. Ama şöyle bir durum var. Şimdi OnePlus 7 Pro ile ilgili olarak zaten pek çok görsel birkaç haftadır konuşuluyor. Ön tarafta pop-up kamera, aç kapa kamera tarzında bir konsepte geçileceği, ekran kasa oranının %90'lar seviyesinde olacağı ve arka tarafta da 3 tane kamerasının olacağını zaten biliyorduk. Yalnız geçtiğimiz hafta içerisinde DisplayMate, bu ekranları, telefonların ekranlarını test eden ve puan veren, sıralayan laboratuvar ki iPhone 10 SMX'de en iyi demişlerdi. Sonra Samsung yeni jenerasyonuna gelince en iyi Samsung oldu ama iddiaları var. Öyle zannediyorum ki OnePlus 7 Pro'nun sahip olduğu ekran en iyi ekran olarak gelebilir miyiz? A+ tarafında en yüksek skoru verdik diyorlar. Samsung'la özel bir işbirliği yapılmış. 90 Hz 2K bir ekran var. Ve panel geldikten sonra da bunlar ekstra kalibrasyon konusunda çalışmışlar. Ciddi de para harcamışlar. Dolayısıyla bu telefonun ekranı...
Ya telefonda Hz artışını işimize yarayabilir diye düşünen insanlar olabilir. İnanılmaz fark ediyorum. Yani 120 Hz panel kullanın. 60 Hz'e geldiğinizde frame atlıyor gibi geliyor size sayfayı kaydırırken. Gerçek anlamda ciddi fark ediyorsunuz. 90 Hz'in standart olacağını görüyorum ben tepe modellerde. Bu güzel bir şey. Güzel.
Hatta bazı modeller 120 Hz'e görebilir. Evet. Sonra Razer kullandı bunu.
Umarız öyle olur.
Ki mesela şu an pratik olarak bunun hissedilebileceği hani Razer'da var ama Razer Türkiye'de bulunabilen, kolay bulunabilen telefon olmadığı için mesela iPad Pro'larda bu geçişte değil mi? Ekran tazeleme hızının yükselmesi.
Ya işte iPad Pro'larda gördüğümüz şeyi ben 10 SMX'de de görürüz diye bekliyordum. Telefonlara henüz getirmediler. Belki de bir sonraki telefonlarına saklıyorlardır. Çünkü onların da artık konuşulacak bazı özelliklere ihtiyacı var.
Tekrardan Apple'ın şey yapması gerekiyor yani. Mesela bende bir özellik var bakın. Bu özellik bende.
Retina display yıllarca söylediler. Şimdi 120 Hz bir telefon çıkartırsa uzun süre şey diyebilir. 120 Hz ekran sadece.
Bir şeyler yapmalı lazım. 64 bit işlemciyi ben yaptım dedi.
Evet.
İlk onda vardı. Siri'yi ben getirdim dedi. İlk onda vardı. Parmak izi okumayı yaygın olarak aktif, yani çok ciddi şekilde adapte ettiler telefonlarını. Evet. Ama bugün itibariyle katlanabilen telefon. Ekrandan parmak izi.
Ya kamera kısmını da artık kullanıcılar şey bekliyorlar. Bir gece çekim modu lazım. Yani ben artık 5x zoom falan demiyorum. Çünkü bana sorarsanız 5x optik zoom çok pratik bir şey değil. Hatta Mate 20'den P30 Pro'ya geçip 5x olmasaydı iyiydi diyen arkadaşlarım da oldu. Çünkü 5x'e geçtiğinizde gerçekten 1x ve 5x seçeneğiniz var. Arada 2x lazım, 3x de lazım yani. Bunlar da gerekli. Orada gece çekim modu artık olmazsa olmazlar arasında ama. Yani geceliğin fotoğraf çekiyoruz abi. Geceliğin portre çekiyor artık Huawei telefonlar. Evet. Yani uç noktada bir gelişme var ve şey de öyle. Google'ın Pixel serisi de öyle. Geceliğin portre çekiyorsun ya. Bıraktım. Yani normalde iPhone'da düşük ışıkta portreler artık noise'laşmaya başlıyor. Noise almaya başlıyor. Adam gece çekiyor portreyi.
Yani gerçekten çok farklı. Bir şeyler yapmaları lazım yani. Şu anda Apple'ın kamera tarafında hani evet, videoyu çok iyi yapıyor. Video çekim konusunda kusursuz sonsuz bir deneyim sunuyor ama fotoğraf konusu
gelişmesi lazım.
Genel yani. Kitlenin birinci önceliği. Evet, dolayısıyla gece çekim modu lazım. Ciddi bir gelişme olması gerekiyor. Bu arada OnePlus 7 Pro'da arkada 3 tane kamera var. 3x optik yakınlaştırma yapabilecek bir kameraymış bu. Kamera tarafına yatırım yapmışlar ve kameranın yani görüntüleme tarafının başındaki OnePlus çalışanı şunu söylüyor. Diyor ki en iyileri yakalayabildiğimizi şu an söyleyemem. İşte inilerden kalsa da Huawei P30 Pro ve belki Samsung Xiaomi'den bahsediyor. Ama kamera deneyimi subjektif bir deneyimdir. Onlara çok yakınız, aradaki mesafeyi çok kapattık diyor.
Göreceğiz. Çıksın,
umarım
deneyelim.
Öyle olur.
Evet.
Çünkü şöyle bir durum söz konusu. İşte bu telefonda 4000 mAh kapasiteli pil Snapdragon 855'ini, bolca RAM, bolca depolama vesaire göreceğiz bunların hepsini ama başlangıç fiyatını mesela Pro versiyondan bahsediyorum $700 olacağı söyleniyor. Ve tercih edeceğin konfigürasyona göre $900,000 seviyesine çıkacağı söyleniyor. Özellikle 5G versiyonu da olacak bunun ve onun $900 civarında olması bekleniyor. Şimdi böyle bir fiyatlandırma çektiğin anda $900 dediğinde otopay işte Samsung'un telefonları da giriyor. Diğer telefonlar da giriyor. Dolayısıyla onlardan daha kötü olduğu için değil. Marka olarak daha az bilindiği için tercih edilmesi zor bir durum. Haklısın. Olabilir. Dolayısıyla muhtemelen Alternatif model olarak belki OnePlus 7 isimli, belki OnePlus 7 Lite isimli, artık bilemiyoruz. Farklı bir model daha uygun fiyata görebiliriz. Yine 855 olur ama 90 Hz 2K ekran yerine 60 Hz bir Full HD Plus ekranı olabilir. Ya da bazı başka kamera tarafında bazı kısıtlamalar görebiliriz ama böyle seçeneklere ihtiyacı var. Yoksa bu fiyatlandırmayla eskisi kadar ses getirmezler. Telefonun getirmez. Kendisi çok çok daha iyi olmasına rağmen. Haklısın. Dolayısıyla bakalım, bunları da bekleyip göreceğiz. Bu arada OnePlus 7'nin lansmanı 14 Mayıs'ta olacak. Hem Londra'da, hem Amerika'da, hem de Hindistan'da yapacaklar Çin'le birlikte.
Oppo Reno ile arasında nasıl bir fiyat farkı olacağını merak ediyorum Mert. Çünkü şimdi o grupta da şöyle bir değişik bir şey olmaya başladı. Oppo Reno 5x optik zoom yapabilen, 12x hibrit zoom yapabilen bir alete dönüştü. Hı hı. Yine ekran kas oranı muazzam. Pop-up kamerası var. Telefon eline aldığında 4000 mAh'ın üstünde bataryası var. Ekranı HDR destekli, renk skalası geniş.
Aynen.
Yok yani.
Ses tarafında çok ciddi donanım özellikleri var.
Evet. Şimdi yani nasıl o dengeyi sağlayacak grup merak ediyorum. Yani çünkü ben, bu telefonla pop-up kamerasını falan nereden alıyorum Miras?
Ben de Oppo Reno'nun Türkiye fiyatlandırmasını merak ediyorum. Evet. Bu hafta Cuma günü Türkiye'de bir etkinlik yapacaklar. Belki o esnada artık fiyatları da görürüz. Umarım RX 17 Pro'daki hata tekrarlanmaz da. Hani en azından 710'lu model nispeten evet. Daha erişilebilir fiyattan olur. Belki RX 17 Pro'nun yerine de Reno'yu koyabilirlerse.
Bu arada ilk Reno gelecek. Haziran ayında da Reno 10X'i göreceğiz.
Bakalım. Keşke ikisi birden gelseydi. Çünkü yaz dönemi...
Ama yurt dışında da öyle. Aralarında fark var. Bir ay yani... fark var. Evet, dediğin gibi bence ikisi de gelseydi daha iyiydi.
Yaz dönemi, Ramazan dönemi vesaire bir sürü şarkı arkaya gelince zaten piyasaların daralacağı dönem.
İşin garip tarafı şey dediler. Yani yazılım kısmını geliştiriyoruz daha dediler. Hatta fotoğraf kalitesi için de şey diyorlardı. Evet, bir karar verebilirsiniz ama son kararınız olmasın. Yazılım sürekli gelişecek diyorlardı fotoğrafta. Bakalım göreceğiz. Çıktığında daha net anlayacağız. Yani.
Ya tabii bazı markada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bazı basın toplantılarında yazılım aslında piyasaya çıkacak yazılım oluyor ama geliştirmeye devam ediyoruz diyorlar. Evet. Bazıları gerçekten gelişim açık oluyor. Şekilde haklısın. Geliyor. Bunu artık çıktığı zaman daha net gözlemleyebileceğiz. Ama sonucunda paket olarak bakıldığı zaman heyecan verici telefonlardan bir tanesi. Özellikle ses tarafında mesela Huawei rakip olarak incelemişler. Onların görmediği bir yeri görmüşler ve sese muazzam bir yatırım yapmışlar. Çıktığı zaman zaten... Onu da konuşuruz ayrıca. Son haberimiz Google cephesinden. Google'un kendi resmi açıklamaları var. Pixel serisinde satışlar düşmeye başlamış. Zaten doğal çünkü hani kamera tarafında çok yetenekli bir telefon ailesi ama bugün işte P30 Pro'dan, Oppo Reno'dan ve bazı başka telefonlardan bahsediyoruz. İşte yeni nesil, yeni tasarım, yeni özellikler.
Abi Google'un birini yani çıkıp şeyi söylemesi lazım ki herkes söyledi. Çirkin bir telefona sahipseniz niye demiyorlar anlamadım. Yani diyorlar ki işte premium segmentte çok baskı var. O yüzden satışlar düşüyor. Hayır abi, telefon premium segmentte yer alabilecek bir tasarıma sahip değil. Ve kamera yetenekleri de artık o kadar da göz doldurur
kalmadı. İşte bence en büyük sebebi yani. O yani. Çıktığı dönemde o gece moduyla
bir şeyler yapabildi.
Bizim vaat edip telefondu. Şimdi ama artık
yani
P30 Pro var. Evet. İşte Oppo Reno var. Dolayısıyla bir de tabii fiyatlar yüksek aldı. Bunların fiyat telefonları da 800-900 dolar.
Evet, niye alayım yani
şu telefona fiyatını? Yine 500-600 dolar desen yine gideri
yine
var.
Yine gider evet.
Ama şu an öyle bir durum söz konusu. Şimdi 7 Mayıs'ta bizim daha önce mobilitelerde konuştuğumuz alternatif modeller çıkacak işte. 3A ve 3A XL modelleri çıkacak. Snapdragon 710 ya da 700 sınıfı işlemcilerin kullanımı ya da belki modeline göre 710 ya da 675 gibi farklı konfigürasyonlarda görebiliriz. Onların fiyatlandırması belki bu kısma biraz hareket kazandırabilir ama onların da ucuz olmayacağı söyleniyor. 500 dolarlar seviyesinde fiyatlardan bahsediliyor. Şimdi 600 dolara da OnePlus 7 Pro çıkarsa 699 dolar deniyor ama iddia seviyesinde 600 dolar derse adam yani
bir yerden sonra şu da bir gerçek. Şimdi evet, bizi izleyen kitle bizim ailemizden biri bize bir şey sorduğunda falan biz şeyine bakıyoruz. İşlemci ne, bellek ne, ederi ne, bu bellekte falan filan var mı diye. Ama şimdi A80 gibi tasarımını unutmamak lazım. Yani kamera açılırken dönüyor. Renault'un kamerası pop-up şeklinde çıkıyor falan filan. Dönem artık şeye gelmeye başladı. Evet, telefonun özellikleri iyi olabilir ama sadece fiyatı da değil. Artık böyle bir şov istiyor insanlar. Ya ben eminim 500 dolara Google Pixel'in orta sınıf telefonun yanında A80 şey gibi kalır. Uzaydan gelmiş cihaz gibi kalır insanların gözü önünde.
Tabii,
ya mağazaya ikisini de koy. A80 pop-up kamera açılırken sana dönüyor falan, böyle bir fantastik bir şey var. Tam ekran var. Bir tarafta Google'un çentiği var. Çentik dediğin de yani utanmasan orttan aşağıya böyle bağlantı yapacakmış adam yani. Devasa bir çentik var.
3X'lerin çentiği zaten. Kim alır abi? Dilleri destan yani.
Yani. Boşuna uğraşmasınlar yani artık. O fiyatlarla çok zor.
Bu arada tabii şu an Oppo Reno'ya da bakıyorum da. Yani aç kapa mekanizmasında o köpek balığı yüzgeci şeklindeki tasarımda. Ön kamerayı anlıyorum da. Arka tarafın flaşını keşke koymasalardı ya. Ya şimdi, teknik gerekçesini açıkladılar mı?
Teknik gerekçe açıklamadılar. Bence şov olsun diyerdi. Ben onu videoda da söylüyorum. Yani birazcık şovu var aletin çekim yaparken. Ama bir tane izleyicimiz çok güzel bir yorum yazmış. Demiş ki ya bu kameraların pop-up olması iki elle tutan adam düşünülmeyerek geliştirilmiş şeyler dediler. Şimdi sen de haklısın. Mesela pop-up flash var değil mi? sen video çekiyorsun ve o sırada ışığa ihtiyacın oldu. Senin tutuş alanını daraltıyor. İki elle tutarken telefonu zorlanma neden olur. Bu telefonda iPhone 10 SMX gibi ağır bir telefon. Mesela iPhone 10 SMX de sınıfın en ağır telefonlarından bir tanesi. Kullanırken benim bileğim yoruluyor telefonu. Bu telefon da ağır. 200 gramın üstünde 210 gram ağırlığa sahip.
213 gram aynı öyle bir şey olmaz.
Şimdi bu telefonu tek elle video çekemezsin yani. Bunu iki elle tutacaksın. E şimdi pop-up açmana gerek oldu. Ne yapacaksın? Yani alttan ince bir yerden tutuyorsun. Tam kavrayamıyorsun telefonu. O yüzden kötü.
Bir de şimdi şöyle bir durum var. Şimdi hani ön kamera için dediğim gibi hani
bir derece kabul edilebilir.
Ama şimdi arka flaş koyduğunda şöyle bir durum var. Şimdi tamam işte düşmeye karşı duyarlı telefon hani boşlukta düştüğünü sensörse hissediyor mesela koruma altına alıyor ama bunu ne kadar çok açarsan riskini o kadar çok arttırıyorsun.
Ha öyle. Ya şimdi onu da riski düşünürsek anlatayım mı? Adam içine fan koymuş
ama
ya.
Ama onun işte çok spesifik bir özelliği var. Yani o evet. Açıdan söylüyorum. Yani yoksa ama dediğin gibi her telefonun kendi nasıl bir takım riskleri var.
Şu var. Telefonu gören insanların ben pop-up kameraya bu kadar takılacağını düşünmüyorum. Çok güzel duruyor. Yani bu alet
öngörünüm gerçekten
İşin kötüsü
güzel.
Şu. Ben mesela Oppo Türkiye ekibiyle de konuştum. Bu telefonun üstünde öyle bir renk var ki Erdi. Elini aldığında ışıkta muazzam. Ama bak fotoğraflarda gözükmüyor. Dikkat et fotoğraflarda karanlık bir telefon var. Bana da şey demişler. Abi video çok karanlık. Video çok karanlık değil. Üstündeki şeyi kamerada göstermeniz çok zor o ışık geçişlerini ve malzemenin kalitesini. Elinize aldığınızda fark edebileceğiniz bir malzeme var.
Ya ben sana şahsen şöyle söyleyeyim.
Oppo Türkiye ekibi de pardon promosyon fotoğraflarını çekerken çok zorlanmış. O şeyi elde edememişler bir türlü görseli.
Yani, aynen öyle. Yani zaten çok
renklerden
zor.
Renklerden dolayı.
Şöyle bir durum var. Oppo'nun mesela RX 17 Pro'su Türkiye'ye çok saçma bir fiyatla geldi. Yani 5000 liraya öyle bir ya o telefonun evet. Mümkünat yok. Bilmiyorum satış rakamlarını ama 5000 liralık bir telefon değil. Onu söylemek gerekiyor peşinden. Ama o telefonun benim en çok hoşuma gelen tarafı arkasındaki gradyan renk uygulamasının muadil olmaması. Yani. Şu an hani o renk geçişi ve oradaki uygulama yöntemi bence şu an hani o açıdan en iyisi. Ama tabii 5000 liralık bir telefon değil. Yani o telefon ha bu arada Avrupa'da da pahalıydı o telefon. 600 euro gibi fiyatla çıktı ama niye o telefonu öyle bir fiyatla içtiler? Matematikle açıklanabilecek bir şey değil açıkçası.
Oppo'nun bana söylediği şey şu. Bizim tüm dünyadaki politikamız şudur. Yenilikler ilk bizden gelir. Doğru.
Aslında pek yenilikler, çok yeniliği gördük onlardan.
Pek
yani
çok yeniliği bu adamlardan gördük gelişini. Biz birinci olmaya oynamıyoruz. Biz gittiğimiz ülkede istiyoruz ki bir insan farklı bir telefon almak istiyorsa o telefondan memnun kalacağını düşünüyorsa bizden alsın. Yani fiyatı oynamayacağım diyor. Ben kalitemle memnun edeceğim diyor. Şöyle göreceğiz bu kaliteyi de. Bakalım güncelleme konusunda bir yılın sonuna geldiğimizde Oppo kullanıcılarına soracağız. Memnun musunuz diye. Eğer oradan şikayet sesi gelirse o zaman premium segment değilsin kusura bakma. İstediğin kadar telefonun kaliteli malzeme olsun.
Dediklerinde %100 haklısınız da güncelleme konusunda ama ben bazen başka firmalardan diyor hiç samimi açıklama gelmiyor. Ben adeti oynamıyorum işte. Abi yani 100 küsür milyon telefon satıyorsun. Şimdi üzerinde başka baskılar oluşmaya başlamış.
Ama abi bak biz toplantı odasında konuşuyoruz Türkiye CEO'suyla falan. Çinli bu arada.
Eski şey diyoruz, Türkiye müdürü var.
Fiyatının düşük olması lazım falan. Fiyat düşünmeyeceğiz diyor ya. Yani bizim şey amacımız yok diyor gerçekten. Fiyatla rekabet istemiyoruz biz diyor. Bizi alan kullanıcının o şeyi fark etmesini istiyorum diyor.
iPhone.
Farklı telefon kullandığını. İşte onu iPhone'cular da çok istedi. %7 pazar payları yani, var şu anda.
Şimdi abi tamam eyvallah. Telefon donanım olarak güzel olabilir, tasarım olarak güzel olabilir ama şimdi...
Bu arada unutturma Apple ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
Yani şimdi bir taraftan da şöyle bir durum söz konusu. Yani işte Samsung Xeon var. Tasarım olarak yine albinisi yüksek bir telefon tamam mı? Şimdi tabii bu telefon kamera olarak ekstra bir hikayesi var. P30 Pro gibi periskop, zoom yapıyor vesaire ama yani bunları alt alta getirdiğiniz zaman şimdi bu adamların da farklı stratejileri var. Hindistan'da baktılar rakipler bir Realme diye marka oluşturdular. Şimdi orada başka türlü yarışıyorlar. Amacımız adet değil diyor ama Türkiye'de öyle büyük bir operasyon kurdular ki o operasyonun bence beklentisi vardı şu an.
Yok adet değil derken şey adet değil. Tabii ki operasyonun karlılığı önemli. Ama adet derken de Huawei gibi ben birinci olacağım demiyor pazarda. Herkesi yok edeceğim demiyor. Anladın mı?
Gerçi Huawei'de biliyorsun global aşılama başında o da öyle söylemiyordu. Şimdi artık şey gibi Alien vs. Predator gibi. Yani adam her
ama
yere giriyor.
Ama bak firmanın stratejisinden anlıyorsun onu aşağı yukarı.
Ya olabilir. Bu arada onu da tercih etmiş olabilirler. Evet. Yani ama...
Yani haklısın. Her firma çok satmak ister ama bu firmanın stratejisi diyor ki biz Türkiye'ye gelip şey istemiyoruz diyor. Öyle her yerde olalım, ucuz olalım. Ucuz Çinli. Biz ucuz Çinli değiliz diyor. Biz Oppo'yuz
doğru,
diyor.
Doğru. Ucuz Çinli değiller abi.
Doğru. Yani. Ucuz Çinli değiller. O konuda
haklı. Fiyatları yüksek zaten. O yüzden son dönemimizin bir yana arkadaşlar alınmasında bence.
Bir vatan bilgisayara girsene. Son olarak bir izleyenlerimizle onu da paylaşalım. Geçen Discord'da yine sohbet ediyorduk dostlarla. Onlar söylediler. Şöyle bir şey var. Ne diyorduk biz? Apple Türkiye indirim yapacak mı? Yapmayacak mı? Honor'un fiyatında iyi bir düşüş olursa eğer bir avantaj yakalanabilir diyorduk. Apple Honor'un fiyatı 7000 lira altına düşmüş durumda. Resmi Apple Türkiye garantili olarak. Ve şu an fiyat karşımızda 6900 liraya kadar düşmüş durumda. Fiyat sessiz sedasız düşürüldü dendi. Neden sessiz sedasız oldu onu da anlamadım Erdi. fiyat şu anda iyi. Tepe model telefonlar arasında.
Ya şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Yani Apple alacaklar açısından tabii fiyatların düşmesi her zaman erişim arttırıyor. Evet. Rekabet çerçevesi yani bir yerden sonra olay hani Apple mı, Android mi, iOS ekosistemi mi, Android ekosistemi mi tartışmasını onu belki çok uzun konuşmak evet. gerekiyor. Ama dediğim gibi bir Apple telefon, modern bir Apple telefon almak isteyenler için fiyatların düşmesi erişimi kolaylaştırır. Ama rekabette de bakıldığı zaman işte bu telefonun bu fiyata da S10 Plus, S10 Plus, işte Huawei
i̇şte
P30 Pro
gibi. Almak, evet, Android almak istiyorsan olabilir ama ben
doğru hesaplamak gerekiyor.
Çok iyi hesaplamanız lazım. Bir de şeyi unutmayın. iPhone 10R, iPhone 10S Max'le aynı donanımsız özelliklere sahip.
İşlemcili, genel performans olarak.
Kamera olarak da, kamera sensörü olarak falan da aşağıda değil. Yani bu telefon şey değil.
Ekran tarafında.
Böyle kırpılmış mırpılmış bir şey değil. Ekranı düşük çözünürlükte. Düşük çözünürlükte olduğu için de daha yüksek pil ömrü, daha yüksek performans vaadi var. Mesela bunu biliyorsun değil mi? Test puanlarına daha
tabii
yüksek puan veriyor.
Yani ekran çözünürlüğü düşük olduğu zaman öyle bir etkisi oluyor. Özellikle on screen testlerde de evet. grafik gücü olarak.
Orada baya baya bir fark atıyor yani. Aklınızda olsun sadece. Fiyatı düşmüş. Hani düşecek mi düşmeyecek mi diye konuşuyorduk ya. Düşmüş abi.
Umarım üst modellerde de fiyatlar düşüyor.
Bu arada Apple'ın kendi sitesinde bu fiyat değil. Vatanda bu fiyat var. Ve Apple Türkiye garantili. O yüzden burada da hani son bir belirteyim dedim. En azından siz de kontrol edersiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yani o yazın. Konuşalım. Şu fiyat böyle bir 300-400 lira daha düşse 6500 olsa çok daha rekabetçi olacak.
iPhone 10'un en fiyatı kaçtan başlamalı biliyor musun? Tartışmaya girmeyeyim. Uzamasına 4999.
Tabii. O apayrı bir şey.
O zaman belki daha başka
bu fiyata da 7500 lira falan da 10S Max olmalı. Araya da 10S'yi konumlandırmalı. İşte o zaman sen gör.
O zaman rekabet gerçekten herkes için daha fazla bir noktaya gidebilir.
Aynen.
Evet dostlar lütfen siz de fiyatlarla ilgili yorumları videonun altında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu fiyatlar nasıl olmalı? Hangi fiyat seviyesinde? Özellikle amiral gemisi telefonlarda hangi telefonlar size daha cezbedici? Lütfen bizimle paylaşın. Daha sonraki bölümlerde bunun üzerinden tekrarca geçebilirim. Yeni bir programda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.